Merhaba, hoş geldiniz. İlk bölümden çok daha heyecanlıyım çünkü gerçekten bu kadar insanı dinleyeceğimi düşünmüyordum. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Dinleyene de, dinledikten sonra gerçekten gelip Instagram'dan selam verene de, destekleyene de, hepinize yani. Hazırsanız ikinci bölüme geçiyoruz. Geçen gün kitapçıya gittim ki elimden geldiğince kitapçılara girmemeye çalışıyorum. Girdiğimde bir şey almadan çıkamıyorum çünkü. Etiket fiyatına kitap almak da eskiye nazaran çok da mantıklı değil yani. Anlaşalım bence bir orada, siz de biliyorsunuz. Ben hala böyle Amazon'dan, kitap yurdundan vesaire alıyorum elimden geldiğince. Ama işte geçenlerde kitapçıya bir gireyim dedim. Arkadaşımı bekleyecektim 20 dakika kadar. Bu 20 dakika en azından nerede geçer diye bir düşündüm. Baktım epeydir de gitmemişim hiç. Giriverdim kitapçıya. 3-4 tane kitap aldım çıkarken. İçlerinden birini de bugün bitirdim. Bu bölümün ana kahramanı, kitabın da ana kahramanı aynı zamanda. Şimdi ben size desem ki gözlerinizi kapatın. Böyle antik çağlarda felsefeyle uğraşan kişileri böyle bir gözünüzün önüne getirin. Yani muhtemelen o çağı da göz önüne bulundurarak böyle aksakallı, hafiften bir yaşını almış, eli böyle havada bir şeyler anlatan bir profil canlandıracaksınız kafanızda. Ama öyle değil. Kime anlatacağım biliyor musunuz? Şöyle başlayayım hatta. Şimdi bizim bir sürü atasözümüz var, değil mi? Hele böyle doğru söyleyenin akıbetiyle alakalı ne de çok var bir sürü saydan. İşte meyve veren ağaç taşlanır mı dersiniz? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar mı dersiniz? Birini seçin. Tam öyle bir olay çünkü birazdan dinleyecekleriniz. Ben bugün size yakılarak söndürülen aydınlanma meşalesi Harpeti'yi anlatacağım. Hatta aslında başlamadan önce size bir tane kitap, bir tane film önermek istiyorum. Aslında bölümün sonunda önerecektim ama ilk baştan söyleyeyim de böyle iyice yer etsin aklınızda diye düşündüm nedense. Önereceğim kitap benim de bugün bitirdiğim Destek Yayınları'ndan çıkan Yanlış da Olsa Düşünmek, Hiç Düşünmemekten İyidir kitabı. Hatta Destek Yayınları'nın çok fazla böyle bilim insanının, filozofun kitabını yapmış bu şekilde. Biraz böyle ufak boydalar, pek kalın da değiller. Çok keyifli okuması, böyle atın çantanıza, böyle paltonuzun cebine falan durup durup okuyun. Harpeti hakkında okuma yapmak isteyenler için de bu öneri bir kenarda dursun. Bir de film önereceğim. Filmin adı Agora. Yani size sorarım, bir film hem bilgilendirici, hem romantik hem de dramatik olabilir mi? Ben cevaplayayım, olabilir. Tam öyle bir film. 2 sene önce izledim yanlış hatırlamıyorsam. Hala da çok net aklımda yani filmin detayları. Ki ben öyle çok aklımda tutamam filmlerdeki efsanevi replikleri falan. Ve çok da kıskanırım bu arada öyle hatırlayanları. Çünkü bazen böyle ortamda işte bir filmden bir alıntı yapıp gülüp eğleniyor. Ben bazen anlamıyorum, hatırlamıyorum. Filmi izlesem dahi kötü hissettiriyor. Yani şimdi filme dönecek olursak. Film sizi böyle alıp gerçekten götürüyor sanki o döneme. Çok hoş olmuş o bakımdan. Ve başroldeki kadın, yani adını tam hatırlamasam da Harpeti'yi oynayan oyuncu resmen bu film için oyuncu olmuş ya. Bakın normalde ben gerçekten böyle bu kadar abartarak anlatmam bir şeyleri. Ama çok iyiydi. Kadının adı Rachel'dı galiba. Neyse tam hatırlamıyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim. Şimdi eğer ki birazdan anlatacaklarım size yetmezse, yani ben bu kadına doyamadım, okumalar yapmak istiyorum, filmler, belgeseller izlemek istiyorum derseniz bu iki önerim de böyle bir cepte dursun. Peki bu kadın kim? Bu kadın İskenderiyeli Hypatia. Bu Hypatia bir matematikçi, astronom ve ilk kadın filozof. Her şeye rağmen dik duran, öldüğünü bilse bile böyle al bildiklerini, öğrendiklerini anlatmaktan vazgeçmeyen bir insan. Genel olarak böyle insanların evrensel bir temsilcisiydi bence yani kendisi. Birazdan anlatacağım o saf kötülüklere tek başına göğüs gelen bir bilim kadınını dinleyeceksiniz. Günümüzde bile gerçekten kadının toplumdaki yeri hala tartışma konusu olabiliyorken, bundan 1600 sene önce yaşamış bir kadının bilim ve toplumla sınavının nasıl olabileceğini ben anlatmadan siz bir düşünün isterseniz. Gerçekten çok üzücü. Hatta o yaşadığı dönemde babası veya eşi tarafından desteklenmediği durumda eğitim alması yasak kadınların. Yani öyle düşünün. Bu baskının, bu cehaletin, vahşiliğinin arttığı bir ortamda bir kadın olarak son derece değersiz bir konumdaydı Hypatia'da. Yani anlamışsınızdır ki bu erkek egemen din baskısı nedeniyle böyle kadınlar herhangi bir hakka sahip olamayan araçlardan ibaretti o dönemde. Ama tabii Hypatia'da bu böyle olmadı. Çünkü babası sayesinde çok büyük geliştirdi kendini. Yani o kadar güzel şeyler yaptı ki. Yani öyle bir ortamda zaten başlı başına kadın olmak çok zorken, bir de bilimle, astronomiyle, fizikle, böyle matematikle ilgilenen bir kadın olmak nasıl zordur siz hayal edin be. O zaman böyle sanki nasıl bir cesaret örneği olduğunu daha rahat anlayabiliriz Hypatia'nın. Şimdi ne demiştim? Babası sayesinde kendini çok geliştirdi. Babası kim biliyor musunuz? Theon Kaplan isimli bir matematikçi ve astronom. O hatta İskenderiye Kütüphanesi'nin başında o dönemde kendisi. Ve gerçekten çok düşkün kızına. Yani ne eğitimler almasına yardım ediyor. Yani nerelere kimlerin yanına gönderiyor. Eğitim alsın, bir şeyler öğrensin, ufku açılsın diye. O dönem için çok şok edici bir şey tabii ama Theon kızını böyle özgün bir birey olarak yetiştirmeyi tercih ediyor. Tabii adam bilgili o kadar. Kızına da ders veriyor tabii ki. Bütün bildiklerini de böyle düşündüklerini ona anlatmaya çalışıyor. Ama Hypatia sadece ders almıyor babasından. Böyle aynı zamanda kütüphanede falan da yardımcı oluyor ona. Mesela Theon bu müzedeki görevinin bir parçası olarak da eski metinleri falan düzenliyor orada. Böyle eleştiriler yazıyor o metinlere falan. Hypatia da bu işlerle ona böyle eşlik ediyormuş kütüphanede. Yani şöyle ki aslında gerçekten eğer Hypatia ve babası Theon olmasaydı muhtemelen bu kıymetli işte Öklit gibi mesela, o da İskenderiye'de orada yaşamış ki liseden falan bilen de çoktur, başımızın belası. Bu böyle kıymetli diğer Yunanlı matematikçilerin falan da eserleri hiçbir şekilde günümüze ulaşamayacaktı yani. O işte Hypatia ve babası oradaki astronomi kitaplarını düzenlediler ve yorumladılar. Bu ortaya çıkardıkları, canlandırdıkları bilgileri de öğrencilerine aktardılar. Hatta yorumlardan bir tanesinin girişinde ne yazıyor biliyor musunuz? Babası yazmış bunu Hypatia'nın. Bu baskı filozof olan kızın Hypatia tarafından hazırlanmıştır diye belirtiyor. Yani düşünün ki o zamanlarda kadınları okutmuyorlar. Okutmayı bırakın, bir birey olarak bile zar zor görüyorlar. Hatta görmüyorlar bile belki. Babasının yaptığı harekete bakar mısınız bile? Ne kadar güzel bir şey aslında. O dönem için gerçekten çok iyi şeyler ama Theon hep böyle desteklemiş bu konularda kızını. Ve Hypatia da babasından çok güzel şeyler öğrenmiş. İşte hata yapmanın aslında erdemli olmaya katkısını, bu dogma düşüncelere saplanıp kalınmaması gerektiğini falan, işte düşünmenin en önemli şey olduğunu ve kimsenin fikrinin tamamen doğru olmadığını falan öğrenmiş babasından. Bunları hep anlatıyormuş öğrencilerine. Tabii bu babasından öğrendiği bilgiler de çok güzel işler yapmasına da vesile olmuş böylelikle. Hani dedim ya size, babasının teşvikiyle nerelere nerelere gitti diye. Nerelere. Ay ne kadar zormuş bunu söylesin. Atina'da eğitimini tamamlar tamamlamaz. Ay ya ben bu ikilemleri hiç söylemeyeyim ya. Bu ne? Atina'da eğitimini tamamlar tamamlamaz İskenderiye'de bir felsefe okulu açıyor. Hypatia dönüyor İskenderiye'ye. O dönemde okudukları birlikte zaten Platon'dan falan da çok etkileniyor ve hayatı boyunca bu öğrendiklerini, işte gittiği yerlerde edindiği bilgileri falan açtı bu felsefe okulunda öğretmeye çalışıyor öğrencilerine. Ve öğrencileri arasında, şimdi size iki önemli isim söyleyeceğim. Bunlar birazdan hikayeye dahil olacaklar, o yüzden iyi bilin. Birisi İskenderiye valisi olacak olan Orestos, diğeri de psikopos olacak Synesios isimli iki öğrenci. Şimdi o zamanlar böyle tam Roma'nın karışmaya başladığı, böyle yavaştan da böyle çökmeye başladığı şanssız bir dönem. Çünkü bilgiye ulaşmak çok zor zaten yani. Bunun için böyle kalkıp kilometreler falan kat etmeniz gerekiyor. Yazılı kaynaklar da çok az. En önemlisi de halk çok büyük oranda bilgisiz yani. Bu çok önemli bir etken tabii ki. O dönemde de böyle çok böyle dedim galiba. Bir tıp eğitim yuvası mı denir? İşte hastane olan Serapis Tapınağı, müze ve İskenderiye Kütüphanesi, bu süper üçlü, Hristiyanlık için çok önemli engellerden. Ve o zaman da imparator olan Theodosius diyor ki, ben diyor eski dinle ilgili hiçbir şeyin kalmamasını istiyorum diyor. Gidiyor elinde bir tane haçla ve diğer rahiplerle tapınağa basıyor. Orada böyle hatta birçok görevli ve hekimin falan öldüğü de söyleniyor. Sonrasında işte orayı bir kiliseye çeviriyorlar ve işte böylece bu fanatizm daha hızlı yayılıyor haliyle. Hal böyle olunca da bilime yönelik çalışan şeyler böyle bir bir değerini de yitirmeye başlıyor. Hani demiştim ya size, Hypatia'nın öğrencilerinden biri vardı, Orestes. O İskenderiye valisi oluyor ve Hristiyanlık hareketinin öncülerinden olan Psikopos Cyril için de bir rakip sayılıyor o dönemde. Ve bu eski öğrencilerine olan Orestes, Hypatia'ya çok da saygı duyan biri bu arada böyle. Bunu filmde de zaten çok güzel işlemişler. Bu Cyril'in aklındaysa ne var biliyor musunuz aklında? Hani bu psikopos olan Hypatia'yı etkisizleştirmek istiyor. Yani öldürmek istiyor onu. Bunu yapmak için de İncil'den ayetlerle böyle halkın gözünde onu değersizleştirmeye çalışıyor. Çıkıp halka ne diyor biliyor musunuz? İşte kadın sessizliği ve uysallığı öğrenmelidir. Kadının ne ders vermesine ne de erkeğin üzerinde yetki sahibi olmasına izin vermeyeceğim. İşte suskun olacak, sessiz kalacak, Çünkü önce Adem sonra Havva yaratılmıştır diyor. Bu şekilde Siril Hayfetya'nın öldürülmesi için halkı inanılmaz kışkırtıyor ve Hayfetya halk arasında böyle şeytan, dinsiz falan olarak nitelendirilmeye başlıyor. Ve o kötü son oluyor zaten ama oraya birazdan geleceğim. Yani bu böyle 1000 yıl işte 1500 yıl önceki şeyleri okurken falan hala bazı yerlerde bir adım ileriye giden insanları görünce çok garip hissediyorum ben kendimi. Hala bir birey olarak görmeyen çok fazla insan var çünkü kadını. Biliyorum yani biliyoruz, görüyoruz yaşananları da. Bazı hemcinslerimin başına gelenleri de biliyoruz. Yani söylenecek çok şey var da bir girersem o konulara çok konuşuruz bu konularda. Onu başka bir bölüme saklayalım. Ama size geçen denk geldiğim bir araştırmayı anlatayım. Hazır böyle çok önceleri kadın bu toplum için neler yapıyormuş, neler yapmaya çalışmış vesaire hakkında konuşuyorken. Siz de biliyorsunuz ki böyle yüzyıllardır bilim insanları da, tarihçiler de genel olarak bu konuları az çok bilen insanlar da ilkel insanlardaki görev dağılımını kafalarına oturtmuş. Oturtmuştuk yani. Nasıldı? Erkekler avlıyor, kadınlar topluyor. Böyle bir kalıp vardı kafamızda. Ama Peru Ant dağlarında bir mezar bulmuşlar. Bir avcı kadının mezarı. Bu mezar böyle bir 9000 yıllık falan. Bu mezarı incelediklerinde de çok farklı fikirler atmışlar ortaya. Mezarda ne bulmuşlar biliyor musunuz? Ok başlarıyla dolu bir avcı çantası ve hayvan işleme araçları bulunmuş. Bölge mezarlarında zaten insanların böyle yaşamı boyunca yanında taşıdıkları aletlerle birlikte gömüldüğüne çok sık rastlanıyormuş. Ve bu mezarı bulan ekibin kemik bilimcisi de demiş ki bu iskelet dişi. Böyle tahmin etmiş. Ve böyle uzun uzun yapılan protein analizlerinden sonra falan da bu tahmin onaylanmış. Bu konuda araştırmalar falan yapan ünlü böyle kıymetli bir antropolog da bu olayı şöyle anlatmış bir röportajında ki çok güzel konuşmuş bence. Demiş ki uzun süredir inanılan erkek avcı hipotezini yalanlayan bir arkeolojik buluşa imza attık. Bu mezardan çıkanlar cinsiyete dayalı iş ayrımcılığı ve eşitsizliğin gündemde olduğu bir dönemde geldiği için ayrıca önemli. Avcı toplayıcı insanlardaki cinsiyetlere göre ayrılmış iş hayatı bazı insanların cinsiyetçi eşitsizliklerin doğamızda olduğunu düşünmeye yol açıyordu. Açıkça görüldüğü üzere türümüzün ilk dönemlerinde bile çalışma hayatında ayrımcılık bir kanun değil demiş. Yani bu kadın avcının bulunması bu konular için şahane bir buluş zaten ama bunu bulan ekip diyor ki acaba bu bir istisna mı yani bir tane vardı da biz ona mı denk geldik yoksa bu avcı böyle kadın avcılardan oluşan bir grubun bir parçası mı falan diye bir ikileme düşüyorlar haliyle. Çünkü bir tane var ellerinde. Gidiyorlar iki Amerika kıtasında tarih öncesine ait olduğu bilinen 429 tane cesedi inceliyorlar. Ve içlerinden sadece 27 tanesinin avcı olduğunu anlıyorlar. İskeletlerden bir tanesi zaten tespit edilemeyecek kadar kötü durumdaymış. Ama kalanların kaç tanesi erkek, kaç tanesi kadın biliyor musunuz? 15'i erkek, 11'i kadın. Araştırmacılar da bu durumda çıkıp demişler ki yani o zaman erken dönem avcılığında kadının payı öyle yok sayılamayacak kadar büyük demişler yani. Ve hani araştırmalara göre de bu avcı nüfusunun %30 ile %50'si falan kadın nüfustan oluşuyormuş ki çok iyi bir oran bence bu. Bu böyle kemiklerin incelenmesi, bulunan ufak detaylarla yorum yapılması, bazı çıkarımlar hakkında falan konuşulanları dinlemek çok keyifli geliyor bana bu arada. Yani böyle inanılmaz bir şey gibi geliyor. Çok enteresan yani sizce de öyle değil mi? Zaten mesela hele ki bu ortaçağ boyunca yaşanan bu toplumsal eşitsizlikler falan insanların kemiklerine kadar işlemiş. Çok ciddi söylüyorum bu arada. Kemiklerine kadar işlemiş yani insanların. Bu Cambridge şehrinin birçok farklı mezarlığından böyle iskelet incelemeleri yapmışlar. 10. ile 14. yüzyıl arasında kalmış böyle 300-310 tane falan cesedi incelemişler. İncelerken de kemiklerdeki travmalara odaklanmışlar. Yani bu kalıntılardaki travmalardan o kişinin hayattayken başa çıkmaya çalıştığı, göğüs gerdiği zorlukları falan anlıyorlar. Yani olaya bakar mısınız? Nasıl enteresan gelmiyor size şu an? İşte bu travmalara bak hangi sosyal sınıf nelere maruz kalmış, neler yaşamış vesaire bunları çıkarıyorlar. Bakabilirsiniz o makalelere falan ilginizi çektiyse. Ben çok hakim değilim. O yüzden çok detayına girmiyorum. Maalesef giremiyorum yani inemiyorum. Ben size Fransız bir şairin Platon'un ruhu ve Afrodit'in vücuduna sahip diye bahsettiği Hypatia'nın sonunu anlatacağım. diyeceğim son olarak. Aslında çok alıntı yapmak istiyorum anlattıklarından. Böyle öğrencilerine ders verirken kurduğu cümleleri falan inceleyelim istiyorum. Ama öyle güzel şeyler söylemiş, öyle güzel şeyler anlatmış ki anlattıkça anlatırım. Böyle çok çok bir saatler, iki saatler sürsün de istemiyorum şu an. Mesela bir gün öğrencilerine güzelliğin doğasına dair bir ders veriyormuş Haypetçi. Onlara şöyle söylemiş. Bir adam kadın vücudunun güzelliğini gördüğünde onu şehvetle fethetme arayışına girmemeli. Bunun yerine onun güzelliğinin gerçek güzelliğin bir sureti olduğunu anlamalı. İnsan hayvani doğasının en alçak yerlerine bir kez daldığında güzelliğin asıl özü üzerine düşünemez. Kendi körlüğünde ve Hades'in aldatıcı gölgeleri içinde yaşamak zorunda kalır. Hatta bu cümlelerden sonra ders bittiğinde öğrencilerinden biri belli ki mesajı çok anlayamamış. Anlatmak istediğini anlamamış yani. Dersten sonra gidip Haypetti'ye onu sevdiğini falan söylüyor. Ama Haypetti'ye çok güzel bir cevap veriyor onda. Bu cevap için gidin filmi açın izleyin. Bu da bahaneniz olsun merak ettiyseniz. Çok güzel o sahne vardı çünkü filmde de. Şimdi ne demiştik? Halk kışkırtıldı. Baştakiler elde etmek istediklerine sahip oldular. Yani inanılmaz sinirli bir halk var ortada. Genel olarak böyle cadı, şeytan olarak nitelendirildikleri bir kadına karşı. Milattan sonra 415 yılında da Hristiyan halk Haypetti'ye saldırıyor. Bir akşam bu iki tekerlekli arabasında oturmuş. O dönemde böyle var ya, şu an görsel koyamadığım için anlatamıyorum ama. İki tekerlekli arabasında oturmuş evine doğru gidiyorken önüne çıkıyorlar. Ve bu öfkeli insanlar, yani insan bile demek istemiyorum ama. Onu arabadan çekip alıyorlar. Bu filozof giysilerini falan üzerinden çıkarıyorlar. Ve yakınlardaki kiliseye götürünceye kadar böyle sokaklar boyunca sürüklüyorlar kadını. Bu götürdükleri kilise de bir zamanlar Kleopatra'nın yaptırdığı bir tapınak. Sevgilisi için falan yaptırmış yani. Yani aşka bakın. Adı Sezaryum tapınağı. Ama imparatorluğun yeni dini yüzünden kiliseye çevirmişler orasını. Neyse işte onu kiliseye kadar sürükleyenler bu Haypetti'yi Hristiyan kilisesinin zeminine atıyorlar ve gerçekten vahşi bir şekilde öldürüyorlar. Bu da yetmiyor. Gidip bir şenlik ateşi üstüne yakıyorlar vesaire. Böyle berbat bir şey yani. Hiç ayrıntı vesaire de veresim gelmiyor bu yüzden bu sonu anlatırken. Ve bu son kendi zamanındaki en parlak dahilerden biri olabilecek bir kadın için gerçekten çok acımasız bir son. Hatta Haypetti'nin bu ölümünü bu klasik dönemin sonu olarak gören çok fazla tarihçi de var. Yani maalesef ki öyle bence de. Şimdi ben de bu bölümü belki de Haypetti'nin en büyük mirası olan kendisinden öğrencilerine geçmiş bir sözüyle bitirmek istiyorum. Düşünme hakkınızı koruyun. Yanlış düşünmek bile hiç düşünmemekten iyidir. Kendinize çok iyi bakın. Umarım ki çok keyifli bir bölüm olmuştur sizler için de. Hoşça kalın. Bay bay.